Kaptan Grant'ın Çocukları.
Ayrım 12.
Robert gibi o da kargaşalıktan yararlanıp kaçmıştı. Ama başka bir Maori kabilesinin eline düşmüştü. Kabile başkanı Hihi adında zeki bir adammış. Bilgin'in gözlükleriyle dürbünü onu çok ilgilendirmiş. Bilgin onları sevdikleri oyuncaklarla oyaladıktan sonra kaçmış. Tabu olduğunu öğrendiği bu dağa sığınmış. Sözlerini, "Siz kurtulmadan bu dağdan ayrılmamaya karar vermiştim," diye bitirdi. Maoriler onların dağda aç kalacaklarına güvenerek sabırla bekliyorlardı. Bir an önce bir çıkış yolu bulmaları gerekti. Dağın dik yamacından aşağı inen sarp bir yol vardı. Görünmeden bu yolu izleyebilirlerdi. Ama aşağı indiklerinde yerlilerin ateş alanına giriyorlardı. Doruğun en sarp yamacını tırmandılar. Maoriler onları orada görünce bağırışarak ateş açtılar. Ama kurşunlar buraya ulaşmıyordu. Oradan dönüp Kara Tete'nin mezarının içini dolaştılar. Burası bir silah deposu gibiydi. Dolu tüfeklerle pek çok barut ve mermi vardı. Paganel çevresini iyice inceledikten sonra arkadaşlarına, "Maorilere karşı kendimizi savunmak için emrimizin altında bir yanardağ var," dedi. Bütün çevre dışarı çıkmak için fokurdayan lavlarla, kaynar sularla dolu. Patlamadan sonra 4-5, gerekirse 6 gün bekleyerek onları öldüğümüze inandırıp kaçacağız. Nasıl bu düşünce? Hepsi çok beğendiklerini söylediler. Paganel hemen bu gece uygulamaya geçireceğini bildirdi. Saat 8'de Maunganamu Dağı'nın doruğu karanlıklara karıştı. Artık işe girişebilirlerdi. Yanardağın ağzı olarak Kara Tete'nin mezarından 30 adım ötesini belirlediler. Paganel burada büyük bir taş görmüştü. Altından buharlar çıkıyordu. Bu taşı yerinden oynattıklarında lavlar, sular kolaylıkla püskürecekti. Yaptıkları bir kaldıraçla taşı yerinden oynattılar. Gürültüler arttı. Ardından alevler, kaynar sular yükselmeye başladı. Biraz sonra da koskocaman taş büyük bir gürültüyle bayırdan aşağı yuvarlandı. Taşın altındaki ince toprak tabakası kendiliğinden çatlamıştı. Çatlaklardan lavlar püskürerek büyük bir hızla aşağıya, yerlilere doğru akıyordu. Çevreyi yoğun bir kükürt kokusu sarmıştı. Püskürmenin kızıl aydınlığı tepeleri aydınlatıyordu. Yerliler korkunç çığlıklar atarak kaçıyor, yananlar acı acı bağırıyor, bir yandan da tabu tabu sesleri yükseliyordu. Püskürme bütün gece fırtınayla birlikte sürdü. Sabah olduğunda yanardağın hızı hala azalmamıştı. Lavlarla birlikte sarı dumanlar yükseliyor, lavın akışı durmuyordu. Başkan Kayikumu savaşçılarıyla birlikte dağın eteklerine kadar yaklaştı. Kollarını havaya kaldırdı. Dağı kutsuyor, tabu ilan ediyordu. Bunu gören yerliler dağdan aşağı inmeye başladılar. Glenarvan sevinçle "Gidiyorlar!" diye fısıldadı. Hepsi çok sevinçliydi. Yeniden kurtuluş umudu doğmuştu. Şimdi Plenty Körfezi'ne doğru gitmeye karar vermişlerdi. Taupo Gölü ile Körfez arasında 165 kilometrelik bir yol vardı. Günde 16-17 kilometre giderek 10 günde Körfez'e varırlardı. Geceleyin saat 9'da yola koyuldular. Ellerinde Kara Tete'nin silahlarıyla dağın yamacını sessizce indiler. Yılan gibi sürünerek ilerliyorlardı. Yerlilerin tuttuğu boğazı geçtikten sonra Maunganamu Dağı'ndan çıkmış oluyorlardı. Gölün doğu kıyısını aşarken de yerlilerle karşılaşabilirlerdi. 10 dakika daha çıt çıkarmamaya çalışarak yüksek yaylalara doğru tırmanışa geçtiler. Dev sarmaşıkların arasına dalınca adımlarını sıklaştırdılar. Gecenin karanlığı kaçmalarını büsbütün kolaylaştırıyordu. 3 saat hiç mola vermeden yürüdüler. Sabah saat 9'da 19 kilometrelik bir yol aşmışlardı. Herkes çok yorgundu. Oldukları yerde konakladılar. Yemeklerini yedikten sonra 2'ye kadar dinlendiler. Sonra doğuya doğru yeniden yola koyuldular. Akşama dağların eteğinde açık havada uyudular. Ertesi gün dağlık bölgede güç koşullarda yol aldılar. Kaptan Grant'tan kimse söz açmamıştı. Bir ara söz açılınca John Mangles onun bu topraklarda bir yerde yaşadığından emin olduğunu söylemekten çekinmedi. Yorgunluktan kimse konuyu tartışacak durumda değildi. Hepsinin sinirleri iyice bozulmuştu. Yürümüyor, sanki sürünüyorlardı. Büyük okyanus kıyısındaki Lottin burnuna bu durumda vardılar. Kıyıda başıboş dolaşırlarken John Mangles birden bağırdı. "Burada bir kayık var." Koşup hep birlikte altı kürekli yerli kayığına bindiler. Glenarvan dümene geçti. Dört kişi küreklere asıldı. İki kadın, Olbinett ve Robert kayığın içine uzandılar. Deniz durgundu. John kıyıdan pek uzaklaşmak istemiyordu. Kaptan kürek çekmeyi birden bıraktı. Lothian burnundan ayrılan üç kayık görmüştü. Kayıkların içindeki yerliler onları kovalıyordu. Kaçacak durumda değillerdi. Güçleri kesildiğinden kürek çekemiyorlardı. Aradaki uzaklık gittikçe kapanıyordu. Bu sırada Glenarvan birdenbire ayağa kalktı. Gözleri parlayarak sevinçle bağırdı. Bir gemi! Son güçlerini kullanarak yarım saat daha kürek çektiler. Gemi de onları görmüş üstlerine geliyordu. Gemi yaklaşınca Glenarvan Paganel'in dürbünüyle baktı. Yüzü birden gerildi. Bitik bir sesle, ''Duncan bu'' dedi. ''Haydutların gemisi, Duncan.'' Hepsi bir ağızdan, ''Ne? Duncan mı?'' diye bağırıştılar. ''Evet dostlarım, iki ateş arasında kaldık.'' Yerliler kayıklarından ateş ediyorlardı. Yat yarım mil ötelerindeydi. İki kadın diz çökmüş dua ediyordu. John kayığı parçalayarak içindekileri kimsenin eline geçmemeleri için denizin dibine göndermeye kararlıydı. Robert birden bağırdı. ''Tom Austin, Tom Austin bu. Bize şapkasını sallıyor.'' John donup kalmıştı. Atılan ikinci gülle yerli kayıklarından birini parçaladı. Korkan yerliler gerisin geri kaçtılar. John olanca sesiyle bağırıyordu. ''Kurtar bizi Tom, kurtar.'' Bir süre sonra 10 kişi nasıl olduğunu anlayamadan kendilerini Duncan'ın güvenli kameralarında buldular. 12. İşe yarayan dalgınlık. Lord Glenarvan'la arkadaşlarının gemiye dönüşü bir sevinç yarattı. Gemidekiler Duncan'ın sahibini gayda çalarak karşıladılar. Perişan durumlarını görünce gösteriye son verdiler. Lord Tom Austin'e bu sularda ne aradıklarını sordu. Duncan'ın Yeni Zelanda'nın doğu kıyısında ne işi vardı? Nasıl olmuştu da Ben Joyce'un eline geçmemişti? Sorular birbirini kovalıyor, her kafadan bir ses çıkıyordu. Tom Austin bu sorular karşısında ne diyeceğini şaşırmıştı. Lord'un sorularını yanıtlarsa daha kolay anlaşacaklardı. Lord'un sorduklarına verdiği yanıtlara kalırsa Tom Austin'in haydutlardan haberi yoktu. Ben Joyce'u tanımıyordu bile. Lord, "Peki sizi buraya kim getirdi?" diye sordu. "Sizin emrinizle geldik efendim." ''Nasıl, benim emrimle mi?'' ''Evet, mektubunuzda yazdıklarınızı yerine getirdik. Mektubu Melbourne'de, geminin onarımı biteceği sırada aldım.'' ''Yazı sizin değildi ama siz imzalamıştınız. Ayrton adında biri getirdi.'' ''Tamam, Ben Joyce ile Ayrton aynı adam. Mektupta ne yazıyordu?'' ''Melbourne'den ayrılıp gecikmeden Yeni Zelanda'nın, Avustralya'nın olacak.'' ''Hayır efendim, Yeni Zelanda'nın.'' Binbaşı burada söze karıştı. Kaptana mektubu getirmesini söyledi. Mektupta gerçekten de Yeni Zelanda diye yazıyordu. Binbaşı Paganel'e döndü. Bu kadar dalgınlık da fazla artık dedi. Gemiyi neredeyse Çin'e gönderecekmişsiniz. Paganel utanarak kendi el yazısıyla yazılmış mektubu aldı, baktı. Sonra deliler gibi gülüp tepinmeye başladı. Bir koşuda kaptan köprüsüne çıktı. Aynı hızla merdivenlerden inerken sendeledi. Düşmemek için bir halata tutundu. Tam bu sırada gemi top sesiyle sallandı. Koca bir gülle denizi boyladı. Bilgin yanlışlıkla dolu topun yanan fitiline bağlı halatı çekmişti. O hızla dönünce ambarın açık kapağından aşağı yuvarlandı. Tayfalar koştular. Bilgin'i baygın olarak ambardan çıkardılar. Adam iki büklümdü. Hemen ayılttılar. Yarası beresi yoktu. Ortalık biraz yatıştıktan sonra Lord Bilgin'e, ''Bakın dostum'' dedi. ''Dalgınlığınızın büyük bir mucize yaratıp hepimizi kurtardığına inanıyorum. Yalnız merak ettiğim bir şey var. Avustralya yerine Yeni Zelanda'yı dalgınlıkla mı yoksa bilerek mi yazdınız?'' Paganel, ''Dalgınlık dostum'' diye karşılık verdi. ''Ne yaparsınız, ben böyle bir adamım işte.'' Konuyu daha çok uzatmadılar. Duncan'ın neden bu sularda olduğu anlaşılmıştı. Yolcular yemek için kameralarına inerlerken Tom Lord'a olanı biteni anlatıyordu. Emir garipti ama gene de uyguladım. Yola çıktıktan sonra gemide bir takım olaylar çıktı. Ayrton şu anda gemide. Bunun üstüne Glenarvan ikinci kaptana Ayrton'un yaptıklarını anlattı. Sonra da peki şimdi nerede diye sordu. Baş altında hepsi. Neden? Çünkü biz yola çıktıktan sonra zorla rota değiştirmeye kalktı. Adamlarımı kışkırttı. Ben de adamı tehlikeli görüp hapsettim. Yemekten sonra Glenarvan arkadaşlarına Ayrton'un gemide olduğunu söyleyerek hepsiyle yüzleştireceğini bildirdi. Ayrton sakin bir tavırla içeri girdi. Ellerini önünde kavuşturdu. Glenarvan'ın karşısında durdu. Susuyordu. Lord Haydut'a asıl adını, Britanya'dan nasıl ayrıldığını sordu. Hiçbir karşılık gelmedi. Lord adama kendi iyiliği için açık konuşmasını öğütledi. Haydut, ''Biraz ileri gidiyorsunuz bana kalırsa.'' dedi. ''Ben Joyce olduğumu, bu gemiyi ele geçirmeye kalktığımı kimse kanıtlayamaz. Bunun için elle tutulur kanıtlar gerek. Bunlar elinizde olmadığına göre ben, Britanya'nın ikinci Nostromos'u Ayrton'um. O kadar.'' ''Ben sorgu yargıcı değilim. Sen bana Kaptan Grant'ın nerede olduğunu söyleyebilir misin?'' ''Hayır, söylemem. Britanya'nın battığı yeri de söylemem.'' Glenarvan öfkelendiğini belli etmeden Haydut'u iki tayfayla baş altındaki yerine geri gönderdi. Daha sonra arkadaşlarıyla görüşen Lord, Duncan'ın kömür almak için Talcahuano'ya uğramasını, sonra Hornburnu'ndan dönüp Atlas Okyanusu yoluyla İskoçya'ya dönmesini kararlaştırdı. Talcahuano'ya kadar gene 37. enlemi izleyeceklerdi. Kaptan Grant'ı aramaya çıkan yürekli insanlar için üzüntülü bir geri dönüştü bu. Gemide Kaptan Grant'ın yerini, hiç değilse gemisinin battığı yeri bilen biri vardı, Ayrton. Ama o da konuşmuyordu. Glenarvan ne kadar üstelediyse de alçak haydut bu konuda hiçbir şey söylemeye yanaşmıyordu. Sonunda Lady Helena bir kadın olarak bu işi üstüne aldı. Ayrton'u 5 Mart'ta Lady Helena'nın kamerasına getirdiler. Mary de oradaydı. Tam bir saat karşılıklı konuştular. Bu süre içinde neler olup bittiğini kimse bilmiyordu. Yalnız kapı açıldığında kadınların yüzlerinden onların da bir şey elde edemedikleri anlaşılmıştı. Ertesi gün Lady Helena başaltına gidip Ayrton'la 2 saat daha tek başına görüştü. Başaltından çıktığında yüzünde güvenli bir ifade vardı. Ayrton'un konuştuğu gemide hemen yayıldı. Herkes genç kadının başına toplandı. Glenarvan heyecanla koşup geldi. ''Konuştu mu?'' ''Hayır ama seninle görüşmeyi kabul etti.'' ''İstediği bir şey var mı?'' ''Başardın Helena.'' ''Evet, ileride kendisi için elinden geleni yapmanı istiyor.'' Lord, ''Olur.'' diye başını sallayarak Ayrton'un kamerasına getirilmesini istedi. 13. Karanlıktaki Çığlık. Ayrton, Glenarvan'a tanıklar olmadan konuşmayacağını bildirdi. McNabbs ile Paganel de görüşmede bulunacaklardı. Ayrton, ''Burada iş konuşacağız. Tanıkların bulunmasını ondan ben istedim.'' dedi. Glenarvan, ''Ne işi?'' diye sordu. ''İş şu, siz benden bir takım bilgiler istiyorsunuz. Ben de karşılığında kendime bir takım çıkarlar sağlamanızı isteyeceğim. Beni nasılsa İngiliz resmi makamlarına teslim edeceksiniz. Ben etmeyin demiyorum ama bir isteğim var. Beni gerekli bir takım malzemeyle Büyük Okyanus'taki ıssız adalardan birine bırakın. Ben orada başımın çaresine bakarım. Karşılığında da bütün gerçekleri söylerim. Söylediklerinin gerçek olduğunu nereden bileceğim? O da doğru ya. Ya bana inanacaksınız ya da bu işi bırakacaksınız. Sonra sizi aldatsam da beni bıraktığınız adaya dönerek öcünüzü alabilirsiniz. Ayrıca kesin anlaşmaya varmadan şunu da belirtmekte yarar var. Kaptan Grant'ın sonu konusunda pek bilgim yok. Bu durum Glenarvan'la arkadaşlarının hoşuna gitmedi. Lord kısa bir süre düşündükten sonra bunun önemi olmadığını, önerisini kabul ettiklerini, onu Büyük Okyanus'ta ıssız bir adaya bırakacaklarını söyledi. Haydut şöyle konuştu. ''Ben gerçekten Britanya'nın ikinci Lostromos'u Tom Ayrton'ım. 12 Mart 1861'de Glasgow'dan ayrıldık. 14 ay Büyük Okyanus'ta bir İskoçya sömürgesi kurmak için uygun bir yer aradık. Kaptan Grant'la sık sık tartışırdık. Ben kolay kolay boyun eğmeyen bir adamım. Onun için yıldızımız barışmadı. Sonunda baş kaldırmayı göze aldım, beceremedim. Kaptan Grant 8 Nisan 1862'de beni Batı Avustralya kıyılarına çıkartıp bıraktı. Orada Perth cezaevinden kaçan bir takım haydutlarla arkadaş oldum. 2,5 yıl ne yaptığım sizi ilgilendirmez. 1864 Eylül'ünde benimle ilk kez karşılaştığınız o çiftliğe girdim. Uygun bir gemiyle Avrupa'ya dönmeyi düşünüyordum. O sırada sizinle karşılaştım. Britanya'nın Callao limanına uğradığını sizden öğrendim. Duncan'ı ele geçirmek düşüncesi bu sırada aklıma geldi. Sonrasını biliyorsunuz. Sizinle yola çıktım. Adamlarım köprüde olay çıkartarak sizi ilk kez kuşkulandırdılar. Atlarla öküzleri yolda zehirleyen bendim. Bay Paganel dalgınlığı yapmasaydı, Duncan'ın sahibi de ben olacaktım. İşte beyler, anlatacaklarım bunlar.
Ayrım sonu.